SBS Türkçe ilesiniz. Yeni bir Türkiye Gündemi programına hoş geldiniz. Yavuz Oğan'la beraberiz. Hoş geldiniz Yavuz Bey.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Amerikan Senatosu birkaç saat önce Ermeni soykırım tasarısını kabul etti. Senato'nun Dış İlişkiler Komitesi de daha önce yaptırım tasarısını onaylamıştı. Tüm bunlar S-400'ün alınmasından sonra oldu. Beklenen gelişmelerdi. Amerikalılar aylardır bunun uyarısını yapıyorlardı. Türkiye'nin karşı planı var mı bunlara karşı?
Vallahi karşı plan olarak şu ana kadar Türk yetkililerden duyulan tek şey İncirlik Hava Üssü ve Kürecik radar istasyonunun gündeme getirilebileceği, buna karşı olarak gündeme getirilebileceği biçiminde Çavuşoğlu'nun yaptığı bir açıklama var Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Onun dışında karşı plandan bahsedilmiyor. Aslında Ankara'da çok fazla üzerinde durulmasa da, seslendirilmese de beklenti Trump'ın bu senatodan geçen, özellikle Ermeni soykırım yasası, çünkü o Trump'ın önüne gidecek. Diğeri daha Dış İlişkiler Komisyonu'nda kabul edildi. Onun daha prosedürü devam ediyor. Senatonun geneline gelmiş değil. Bu Ermeni soykırım yasa tasarısını Trump'ın veto etmesi. Biliyorsunuz daha önce Temsilciler Meclisi'nden geçmişti. İki yasa tasarısı da birleştirilecek. Ortaklaştırılıp Trump'a götürülecek. Trump 10 gün içinde karar verecek. Veto edebilir ya da onaylayabilir. Trump'ın veto etmesi halinde bile tekrar geldiğinde 3-2 çoğunluğu bulma ihtimali çok yüksek görünüyor. Bu nedenle Türkiye ile Amerika ilişkilerinin önümüzdeki dönemde en önemli sıkıntılarından birisi bu. Öyle anlaşılıyor. Ayrıca Dış İlişkiler Komisyonu'nda kabul edilen yaptırımlar meselesi var. O yaptırımların hayata geçmesi ya da senatodan geçip yine Trump tarafından kabul edilmesi, iyice ilişkilerin gerilmesi, hatta daha da ileri kriz seviyesini işaret ediyor. Burada istenen ne Türkiye'den? Aslında bunlar bekleniyordu, doğru. Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önce Amerika'da bir görüşmesi oldu. Sonra NATO toplantısı için Londra'ya gittiğinde ikili bir araya geldiler. Burada aslında Amerika tarafının beklentisi S-400'lerden Türkiye'nin vazgeçmesi. Hatta senatörler bununla ilgili açıklama yaparlarken traktörlerin ezmesini istiyoruz dediler. Aldıkları S-400'ü Türkiye'nin. Türkiye ise bu konuda son derece net. Özellikle son birkaç gündür yetkililerin yaptığı açıklamalar ısrarla öne çıkartılıyor. Bu iş bitmiştir. Bundan sonra S-400'lerden geri dönüş yok. Aldık, kullanacağız. Hem Savunma Bakanı'ndan hem İbrahim Kalın'dan buna benzer net cümleler var. Yani iş S-400'lerde kilitlendi. Bunu aldığınız için F-35'leri vermeyiz dediler. Ankara'nın beklentisi, çünkü dün sanıyorum Cumhurbaşkanı dünyada en beğendiğiniz lider kim diye dendiğinde Trump dedi. Çünkü kafasının arkasında başka bir hesap yok. Ne hesap ediyorsa onu karşısındaki muhatabına söylüyor. Tıpkı bizim gibi diyerek övmüştü Trump'ı. Trump'ın bu gidişatı engellemesi bekleniyor. Biraz seçimlere kadar durumu idare edebilir miyiz görüntüsü de var yaptırımlar olmadan. Seçimlerden sonra Trump'ın daha güçlü gelme ihtimali üzerine de bir hesap yapılıyor. Ama gidişat senatörler açısından bakıldığında ya da Trump dışarıda tutulduğunda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kurumlarla özellikle Temsilciler Meclisi ve Senato'yla Türkiye'nin arasının iyi olmadığı yönünde. Son olarak bu Barış Pınarı Harekatı'na Amerika'dan, özellikle Amerika'daki senatörlerden çok sert tepki gelmişti. Bu yaptırımlar meselesinin üzerinde durmaları da oradaki Barış Pınarı Harekatı'ndaki Türkiye'nin tavrı üzerine gelişmişti. Yaptırımlar konusunda Amerikan Senatosu'nun, Temsilciler Meclisi'nin daha net hareket ettiği, hatta işte yıllardır Türkiye'nin endişe ettiği soykırımla ilgili kararı Senato'dan geçirdiğini görüyoruz.
Ahmet Davutoğlu sonunda partisini kurdu, Gelecek Partisi. Ne görüyoruz Ahmet Davutoğlu'nun partisinde şu anda?
Şimdi Ahmet Davutoğlu birkaç saat sonra partisiyle ilgili programını açıklayacak. Belli temel meselelere nasıl baktığını söyleyecek. İşte dış politikayı söyleyecek. İçeride siyaset, şeffaflık, liyakat ve benzeri konularda aslında AK Parti içindeyken yaptığı uyarıların dikkate alınmaması üzerine orada yollarını ayırmıştı. O konulardaki, o konuları, o başlıkları öne çıkartması bekleniyor basın toplantısıyla. Tüzel olarak artık parti kurulmuş durumda. İçişleri Bakanlığı'na kuruluş dilekçesi verildi. Kalabalık bir kurucular kurulu var. Her ilden bir temsilcinin içinde bulunmasına özel olarak gayret sarf edildiğini görüyoruz. Ağırlıklı olarak daha önce AK Parti'de siyaset yapmış isimlerin bulunduğu da dikkat çekiyor. İsmi belirlendi, Gelecek Partisi. Amblem belli, bir çınar ağacının yaprağını amblem olarak kendilerine gösterecekler. Gelecek Partisi olarak hayatlarına devam edecekler. Ne değişecek? Önümüzdeki günlerde çok süratle bir şey değişmesi de beklenmiyor. AK Parti içinden milletvekili transferi ya da başka bir takım hususlarda bir girişimde bulunmaları da beklenmiyor. Ama daha yüksek sesle bir parti olarak, bir tüzel kişilik olarak Türkiye'nin dış politikasında yapılan hataları dile getirecekler. Dış politika konusu geçmişte hep Ahmet Davutoğlu'ndan soruluyordu. Şimdi dışarıdan dış politikaya eleştiren bir siyasi aktör olacak. Davutoğlu'nun partiyi kurduktan sonra şehir şehir, ilçe ilçe gezmesi planlanıyor. Neye itiraz etti, ne yapmak istiyor, hedefi ne, bunlara ilişkin halkı aydınlatmak, bilgilendirmek, teşkilat kuruluşlarını hızlandırmak, teşkilatına insanları inandırmak için de böyle bir faaliyet içinde olması bekleniyor.
Yavuz Bey, bu Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi'nin 154 kurucu üyesinden sadece 15'i kadınmış. Bir de 1997 doğumlu Muhammed Mustafa Çakmakçı en genç kurucu üye, Türkiye'yi ilahi okuma yarışmasında uluslararası bir şekilde temsil etmiş. Ya bu tür kurucu üyeler Türkiye'nin geleceği için ne kadar önemli olabilir acaba?
Nereye hitap ettiğiyle ilgili aslında bu sorunun temelinde bu var. Yani nereye hitap ediyor Ahmet Davutoğlu? Başından beri İki parti kuruluşuyla ilgili yapılan analizlerde Davutoğlu'nun daha çok muhafazakar, milliyetçi ve daha Osmanlı'yı da hatırlatan, dış politikada da çok sık altını çizdiği bir takım kavramlarla politika yapacağının işaretini veriyor Davutoğlu. Daha çok AK Parti'nin kemikleşmiş tabanına hitap etmesi beklentisi vardı. Aslında saydığımız isimlerde 3 aşağı 5 yukarı ya da kadın erkek dağılımı da, ki o konuda eleştiriliyor Davutoğlu, AK Parti'nin tabanına yönelik bir politika izleyeceği, hedef olarak AK Parti'ye oy verenleri seçti ya da Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy verenleri seçtiğini gösteren bir işaret olarak kabul edilebilir. Hem 94 doğumlu yeni partili, genç partili, ilahi okuma yarışmasında birinci olan muhafazakar kanat açısından belki önemli sayılabilir. Diğer partilerde de benzer bir durum var. Yani burada geniş bir yelpaze talebi söz konusu değil ya da böyle bir yapı görünmüyor en azından ilk etapta. Açıklamalarına bakacağız ama kadrodaki görüntü bu. Daha muhafazakar ve aynı zamanda milliyetçi seçmenlere yönelik bir parti görüntüsü var. Babacan'da ise biraz daha geniş yelpaze talebi olduğunu görüyoruz. Yaptığı görüşmelerden, ortaya koymayı planladığı kadrodan böyle bir algı söz konusu, yaptığı açıklamalardan da. O nedenle iki partinin hedef kitlesinde farklı olduğunu söyleyebiliriz.
Bu hafta Cumhurbaşkanı Nobel Ödülü alan, edebiyat ödülü alan Peter Handke'yi eleştirdi. Nobel Ödül heyetini de çok eleştirdi. Bunu eleştirirken verdiği bir ifade de bayağı tartışma yarattı. Onu biraz anlatabilir misiniz bize?
Elbette. Handke konusunda sadece Türkiye'den değil, dünyanın birçok yerinden, birçok yazarından, birçok sanatçısından, birçok önde gelen isminden tepki var. Nobel'in böyle bir isme, işte Bosna'da katliama karışmış bir takım isimleri öven bir yazara nasıl ödül verdiği biçiminde çok fazla eleştiri var. Türkiye'de de eleştirildi. Şahsen ben de eleştirdim. Başkaları da, gazeteciler de, siyasetçiler de bu eleştirileri yaptılar ama Cumhurbaşkanı'nın bu eleştirileri yaparken tartışılmasının nedeni, verdiği örnek Nobel Komitesi'ni eleştiriyor bu ödülü verdiği için. Ama bunlar zaten Türkiye'den de bir teröriste ödül vermişlerdi diyor. Orada Aziz Sancar'la ilgili övgüler de dile getiriyor. Bu şartlar altında tabii hemen hesap yapıldı. Türkiye'de kim Nobel ödülü aldı? Aziz Sancar aldı kimya alanında. Diğer ödül alan isim kim? Orhan Pamuk edebiyatta. Orhan Pamuk'a terörist mi dedi? Bunu düzeltmedi de Cumhurbaşkanı 2 saat boyunca bu konuşmadan sonra. Özellikle sosyal medyada bu mesele çok tartışıldı. 2 saat sonra Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanlığı iletişim sorumlusu bununla ilgili bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Orhan Pamuk kastetmemiştir diyerek. Peki kim o zaman o Türkiye'den teröristler ifadesinde, teröristler ifadesinin verilmek isim kim, kime verilmiş, öyle bir verilen ödül de söz konusu değil. Bir dil sürçmesi miydi yoksa Orhan Pamuk'a yönelik bir tepkinin o anlık ünlü müydü bu? Bunlar dinlemedi. Bir sonraki gün Cumhurbaşkanı yine bir toplantıda yine Hank diye verilen ödülü eleştirirken bu kez Aziz Sancar'la birlikte Orhan Pamuk'un da ismini söyledi. Elbette onlara verecekler dedi. Onlardan övgüyle bahsetti. Yani biraz durumu düzeltti. Biraz söylediği sözlerin yanlış anladığını aktarır gibiydi. Bunu böyle ifade etmeden.
Yavuz Bey, son olarak Kanal İstanbul Çılgın Projesi'ne konuşmak istiyorum. O konuda da bir tartışma vardı. Belediye başkanı böyle bir şey yapılmayacağını söylüyor. Artık pek kimse bunun mümkün olduğunu inanmıyor herhalde.
Cumhurbaşkanı dışında herhalde. Çünkü ısrarla, hatta bugün bile Cumhurbaşkanı yaptığı bir toplantıda CHP'nin yapılan her türlü yeniliğe karşı çıktığını, Kanal İstanbul'a da bu çerçevede karşı çıktığını söyledi. Hatta buna karşı çıkan Ekrem İmamoğlu'nu bir takım dış güçlerin piyonu gibi gösterdi. Çok ağır eleştirdi. Ne diyor İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı? İstanbul'un yeni nüfusa ihtiyacı yok. Yeni yerleşim yerlerine ihtiyacı yok. Bu Kanal İstanbul tarım alanlarını ortadan kaldıracak. İstanbul'un iklimini değiştirecek. İstanbul ekşi kokacak. Yumurta kokacak. Bu hale gelecek. Dengesi bozulacak. Doğanın dengesi bozulacak. Bunun için bizim işimiz bunu yapmak değil. Bizim işimiz şu anda İstanbul'u daha yaşanılabilir bir hale getirmek diyor. Çılgın projeden ziyade biz normal projelerle ilgileniyoruz diyor. Ve bu meseleye karşı çıktığını söylüyor. Cumhurbaşkanı ise bunun çok aynı zamanda siyasi, aynı zamanda da İstanbul'la ilgili önemli bir gelişme açısından da önemli bir proje olduğunu aktarıyor. Biz diyor kazmayı vuracağız diyor Cumhurbaşkanı. Bitti o iş diyor. Kanal İstanbul İstanbul'da yapılacak ama Cumhurbaşkanı onun işinin daha çok suyla, kanalla, şunla bunla, İstanbul'un içiyle, trafikte olduğu görüşünde ve kendi işine bak diyor.
Yavuz Bey, değerlendirmeleriniz için çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.